Kitabın adı Alev Kıyıları. Yazarı Wilbur Smith. 43. Ayrım. Çabuk için diye emir verdi Lothar. Kirli suya çamurlu ayaklarıyla dizlerine kadar girdi. Filler burada yıkanırken suyu bulandırmış, sütlü kahve rengine çevirmişlerdi. Şapkasına su doldurup vücuduna boşalttı. Gür, sarı kızıl bukleleri yüzüne sarktı. Lothar keyifle homurdandı. Su acıydı. Fillerin sidiği daha da beter etmişti. İri hayvanlar suyun soğuğunu gördüler mi hemen işemeye başlarlar. Ama avcılar yine de hem içer hem şişelerini doldururlardı bu suyla. Çabuk olun dedi Lothar adamlarına. Sesini kontrol ediyordu. Çalılarda ses çok kolay taşınırdı çünkü. Baas, Henrik telaşla işaret ediyordu. Lothar ona doğru yürüdü. Ne var? Koca Ovambo hiç konuşmaksızın suyun kenarında. Topraktaki izleri gösterdi. İzler katı sarı toprakta çok belirgindi. Öyle de tazeydi ki fil sürüsünün izlerini ezmişti. Çukurlarına hala sular sızıyordu. İnsan diye bağırdı Lothar. İnsan gelmiş buraya sürüden sonra. Henrik hemen düzeltti. İnsan değil, sen, o ufacık, sarı sığır avcıları. Ovambolar sığır yetiştiricisiydi. Sürüleri onların hazinesiydi. Derin bir sevgi duyarlardı hayvanlarına. Bu çöl köpekleri en iyi ineklerimizin memelerini keser hep. Geleneksel san nefreti hepsinin içine işlemişti. Bizden birkaç dakika ilerdeler, bir saate varmaz yetişiriz. Ama silah sesini sürü duyar. Adamlarının buşmanlara karşı duyduğu nefreti Lothar da paylaşıyordu. Tehlikeli mikroplardı bu ufacık adamlar. Sığır hırsızı katillerdi. Kendi büyük amcası 50 yıl önceki bir buşman avında ölmüştü. Minik, kemik başlı bir ok, meşin zırhındaki deliği buluvermişti. Aile tarihinde adamın ölümü her ayrıntısıyla canlı tutulurdu. Siyah adamlara karşı büyük bir duygusallık gösteren İngilizler bile, 20. yüzyılda senlerin yeri olmadığını teslim etmişlerdi. Cecil Rhodes'ın ünlü Güney Afrika polis birliklerine verdiği emir, rastladıkları senleri ve vahşi köpekleri görür görmez öldürmelerini gerektiriyordu. Her iki cins de eşitti onların gözünde. Lothar kararsızdı. Sen grubunu öldürüp vatandaşlık görevini yapmakla, kendi servetine katkısı olacak fil avını sürdürmek arasında güvensiz düşünüp duruyordu. Fil dişi diye karar verdi sonunda. Evet, fil dişi o sarı maymunları öldürmekten çok daha önemli. Baas, şuraya bakın. Henrik suyun kenarında ilerlerken birden durdu. Sesinin tonu Lothar'ın çabucak o yana dönmesine yol açtı. Oraya varınca çabucak çömeldi. Yeni izleri dikkatle inceledi. San değil diye fısıldadı Henrik, fazla büyük. Ama kadın diye karşılık verdi Lothar. Daracık ayak, küçük biçimli parmaklar kuşkuya yer bırakmıyordu. Genç bir kadın. Parmak izleri topuklardan daha derindi. Sıçrayan genç bir adımı simgeliyordu. Mümkün değil. Henrik onun yanına çömeldi. Parmağını değmeksizin, ayak ayasıyla topuğun arasındaki kavisli yerden geçirdi. Lothar toprağa oturdu. Sallanan buklelerini sağa sola savurdu. Başlangıçtan beri yalın ayak gezen Afrika siyahları başka türlü yassı bir ayak izi bırakırlardı. Ayakkabı giyen biri dedi Henrik alçak sesle. Beyaz bir kadın mı? Olamaz, imkansız diye tekrarladı Lothar. Burada vahşi sanlarla gezen bir beyaz kadın. Tanrı aşkına, yüzlerce mil uzaktayız uygarlıktan. Doğru ama dedi Henrik, beyaz bir kadın, senlerin tutsağı. Lothar kaşlarını çattı. Irkının kadınlara karşı şövalyece tutumu Lothar'ın eğitiminin de ayrılmaz bir parçasıydı. Protestan dininin ana dayanaklarından biriydi bu iş. Asker ve avcı olduğu için, sanat gereği bilmesi gerektiği için, Lothar yerdeki bu izi kitap gibi okuyabiliyor, o kadını gözüyle görürcesine belleğinde canlandırabiliyordu. Bir kız, ince kemikli, uzun bacaklı, zarif biçimli ama güçlü ve gururlu. Ayakları üzerinde salınmasına neden olan zarif adımlı biri. Cesur da olması gerekirdi, kararlıydı da. Bu katı diyarlarda zayıflara yer yoktu. Bu kız ise besbelli, sapasağlamdı. Kafasındaki hayal canlanırken, Lothar ruhunun derinliklerindeki boşluğu daha bir kuvvetle hissetti. Bu kadının peşinden gitmeliyiz dedi alçak sesle. Onu senlerden kurtarmalıyız. Henrik gözlerini gökyüzüne doğru devirdi. Enfiye kutusuna uzandı, avcuna birazcık kırmızı toz döktü. Rüzgar ters diyerek elini ize doğru salladı. Onlar rüzgara arkaları dönük gidiyor. Asla gafil avlayamayız. Senin istemediğin şeyi yapmamamız için 100 nedeni bir anda bulursun. Lothar ıslak saçlarını parmaklarıyla arkaya itti. Ensesinde tekrar toplayıp bağladı. Bizim izleyeceklerimiz hayvan değil. Rüzgarın önemi yok. Sanlar da hayvan. Hendrik burun deliklerinden birini baş parmağıyla tıkayıp ötekine kırmızı tozdan çekti. Bu rüzgarla seni 2 milden koklarlar. Sen onları görmeden de sesini duyarlar. Ellerinin tozunu silkti, üst dudağına yapışan tozları eliyle sildi. Güzel bir masal diye aksilendi Lothar. Ovambo diyarının en büyük yalancısı olan sen bile böylesine ender bulursun. Sonra çabucak ekledi. Çene çaldığımız yeter. Beyaz kızın peşinden gidiyoruz. İzi bulun. Senten, ulu mopani ağacının tepesinden su başındaki fil sürüsünü zevkle seyrediyordu. Hayvanların büyüklüğünden ve çirkinliğinden ötürü duyduğu ilk korkuyu yendikten sonra, sürünün tüm üyelerini birbirine bağlayan o sevgiyi hissetmeden edemedi. Baştaki fil pek sarsaktı. Artritli kemikleri belli ki çok ağrıyordu. Hepsi ona saygı gösteriyor, havuzun bir kenarını ona bırakıyorlardı. O, suyu gürültüyle içti. Hortumuyla alıp boğazından püskürttü. Sonra zevkle inleyerek çömeldi, çamurlara doğru alçaldı, hortumuyla suyu alıp alıp sırtına boşaltmaya koyuldu. Gri renkli kafasına da boşaltıyordu. Sular yanaklarından akarken gözlerini keyifle yumdu. Havuzun karşı tarafında 2 genç erkek fil, hortumlarından birbirlerine itfaiyeciler gibi çamurlu su püskürtmekteydiler. Başlarını kaldırıyor, hortumlarının ucunu kendi ağızlarına da yöneltiyor, midelerine su dolduruyorlardı. İyice doyunca mutlu mutlu durdular. Hortumlarını sevgiyle birbirine doladılar, bacaklarının çevresinde oynaşan yavrulara sanki gülümsediler. En küçük yavrulardan biri tıpkı domuza benziyordu. Boyu da, şişmanlığı da tıpkı domuz gibiydi. Ölü bir ağacın devrik kütüğü altına girmeye uğraştı. Komik bir paniğe kapıldı, ağzından bir korku çığlığı kurtuldu. Sürüdeki her fil hemen tepki gösterdi. Rahat hallerinden eser kalmadı. İntikama hazır, havuza koştular. Devrik kütüğü ittiler, yavruyu saplandığı çamurlardan kurtardılar. Ova fısıltıyla, yavruyu timsah kaptı sandılar. Senten, zavallı timsah diye fısıldadı. Ana fil yavruyu kütüğün altından kaptı. Önce arka ayaklarından çekti, hortumunu dolayıp onu kendi memesine yaklaştırdı. Öfkeli sürü çabucak yatıştı ama timsah parçalama zevkinden mahrum kaldıkları için de hayal kırıklığına uğramış bir halleri vardı. Yaşlı fil sonunda çamurlu derisi pırıl pırıl doğruldu. Dişiler hemen yavrularını topladılar, hortumlarını sallayarak sudan uzaklaştırdılar. Hepsi sürü başının çevresine doluştu. Onlar ormanda kaybolduktan sonra bile Senten dalların kırılmasını, ayak seslerini duyabiliyordu. Güneye gitmekteydi hayvanlar. Ovayla ikisi sırıtarak ağaçtan indiler. Senten, yavrular öyle yaramaz ki diye anlattı Haniye. İnsan yavruları gibiydi. Biz onlara koca insanlar deriz diye ona katıldı Hani. Senler kadar akıllı ve sevgi doludurlar. Su başına indiler. Senten oradaki dağ gibi fil dışkılarına pek şaştı. Anne olsa bunları bayılarak alır, sebze bahçesine gübre yapardı. Kendini tuttu. Geçmişi düşünmemem gerek dedi. Yüzünü yıkamak üzere eğildi. Bu sıcakta çamurlu su bile serinlik veriyordu. Ama ova birden dondu. Başını yana eğdi, kuzeye döndü. Fil sürüsünün geldiği yönde orası. Ne oldu Bilge dedi. Hani onun ruhsal durumlarına karşı pek duyarlıydı. Ova bir an hiç cevap vermedi ama gözleri kaygılıydı. Dudakları titriyordu. Bir şey var. Rüzgar bir şey getiriyor. Bir ses, bir koku. Emin değilim diye fısıldadı. Sonra birden karar verdi. Tehlike var. Çok yakında. Gitmeliyiz. Hani hemen ayağa fırladı. Yumurta şişelerini bulunduğu torbayı kaptı. Kocasının sezgileri konusunda asla tartışmazdı. Birlikte sürdükleri ömür boyunca kaç kere canlarını kurtarmıştı bu sezgiler onların. Nam çocuk diye seslendi alçak sesle ama telaşla. Çabuk ol. Hani? Senten yalvararak ona dönmüştü. Hava çok sıcak. Keşke bu suyun içinde. Çamurlara diz boyuna kadar girmişti bile. Tehlike var. Büyük tehlike. İki sen ürkmüş kuşlar gibi birlikte ormana sığınmaya koştular. Senten birkaç saniye içinde yalnız kalacağını biliyordu. Yalnızlık onun hala en büyük korkusunu oluşturmaktaydı. Havuzdan fırladı, önü sıra suları tekmeleyerek koştu. Sırt torbasını ve değneğini kaptı, koşarken bir yandan giyindi. Ova, Mopane ormanında kavisli bir yoldan ilerledi. Rüzgarı ensesine aldı, sanlar da tıpkı bufalolar ve filler gibi, korktuklarında hep rüzgar altına doğru kaçarlardı. Kovalayanın kokusu onlara gelsin diye. Senten'in yetişebilmesi için Ova biraz duraladı. Ne var Ova diye soludu Senten. Tehlike, ölüm tehlikesi. İki ihtiyarın korkusu hem belirgin hem de bulaşıcıydı. Senten bu gibi durumlarda soru sormamak gerektiğini öğrenmişti. Ne yapmam gerek? İzleri sil, sana öğrettiğim gibi diye emretti Ova. Senten iz örtme konusunda Ova'nın sabırla verdiği dersleri hatırladı. Geride karmakarışık izler bırakıp kovalayanı şaşırtmak, izlenmesini olanaksız kılmak gerekiyordu. Senlerin sağ kalması biraz da bu yolla sağlanmaktaydı. Önce hani, sonra sen. Ova komutayı iyice eline almıştı. Onu izle. Ne yaparsa sen de aynısını yap. Ben en geriden gelip sizin kusurlarınızı örteceğim. İhtiyar kadın çok çevik ve hızlıydı. Ormanda ilerlerken av hayvanlarının açtığı patika ve izlerden uzak kalıyor, açık alanlara hiç girmiyordu. Ayak izleri oralarda pek kolay görünürdü. O, en sık çalıları seçmekteydi. Ot kümelerine basıyor, devrik dallara basıyor, adım boyunu sık sık değiştiriyor, yanlamasına daha sert toprağa sıçrıyor, uzun ve zor yaşamı boyunca öğrendiği hileyi deniyordu. Senten onu izledi. Onun kadar çevik değildi. Arada sırada bir dizi ayak izleri bırakıyor, otların biçimini bozuyordu. Ova, onun hemen gerisindeydi. Elinde bir çalı süpürgeyle, Senten'in bıraktığı izleri süpürüyor, eğik otların sapını doğrultuyordu. Haniye, ufacık kuş sesleriyle yön vermekteydi. O da hemen anlıyor, sağa ya da sola dönüyor, ya hızlanıyor, ya birkaç saniye olduğu yerde donup kalıyor, ovanın rüzgarı dinlemesine imkan tanıyordu. Önlerinde açık bir alan daha vardı. Eni yarım mil kadardı. Üzerinde birkaç zürafa gibi akasya göze çarpıyordu. Karşı tarafta alçak tepeler vardı. Üzerleri kağıt kabuklu ağaçlarla doluydu. Ova oraya doğru gidiyordu. Tepelerin kaya gibi sert kalkerli topraktan oluştuğunu biliyordu. Öyle bir toprakta kimse izlerini süremezdi. Oraya varınca kurtuldular demekti ama arada açık alan vardı. O düzlükte yakalanırlarsa kolay avlanırlardı. Hele de kovalayanlarda uzaktan öldüren dumanlı silahtan varsa. Birkaç değerli saniyeyi ziyan edip havayı kokladı. Bu hafif rüzgarda düşmanın ne kadar uzakta olduğunu hesaplamak kolay değildi. Karbolik sabun ve enfiye kokusu, yıkanmamış yün giysi ve çorap kokusu, hayvansal yağ kokusu. Ovambolar vücutlarına o yağdan sürmeyi severlerdi. Ova yine de düzlükten geçmek zorunda olduklarına karar verdi. Nam çocuğun bıraktığı izleri, en usta iz silme teknikleri bile kolay kolay örtemezdi. Örtmeye çalışsa kovalama gecikirdi ama ovambolar bu işte kendisi kadar ustaydılar. Bu avdan ancak o sert kalker alanında kurtulabilirlerdi. Bir ıslık öttürdü, kırmızı göğüslü kuşu taklit etti. Hani söz dinleyip alana adımını attı, sarı otlara bastı. Koş küçük kuş diye seslendi Ova yavaşça. Bizi açıkta yakalarlarsa öldük demektir. Kokumuzu aldılar diyerek Lothar'a döndü Hendrik. İzlerini nasıl örtüyorlar baksana. Ormanın kenarında sanki avları kuş olmuş, göklere uçmuş gibi oldu. Tüm izler yok olmuştu. Hendrik eliyle öteki ovambo avcılara bir işaret yaptı, hepsi çevreye yayıldılar. Geniş bir ağ halinde ilerlediler. Sağ kanattaki biri hafif bir ıslık çaldı, yeni bir yönü işaret etti. İzleyiciler yayılıp yollarına devam ettiler. Soldaki biri ıslık çaldı, yine işaret edip yönü gösterdi. Hızlandılar, koşmaya başladılar. Biraz ileride Lothar dokunulmamış gibi gözüken topraktaki renk farkını sezdi. İnsan ayağından büyük olmayan, daha açık renk kom. Eğilip inceledi, ayak izi ustaca süpürülerek silinmişti. Lothar hafif bir ıslık çaldı, eliyle yön verdi. Koşarlarken Hendrik bir yandan, "Şimdi inandın mı senlerin filler gibi koku alabildiğine?" diye sordu. "Ben yalnız gözümle gördüğüm şeye inanırım." diyerek sırıttı Lothar. Bushman'ın birini yere yatmış, toprağı kokluyor görmeden inanmam. Hendrik kıkır kıkır güldü ama gözleri soğuk ve cansızdı. Okları vardır dedi. Lothar, yakınımıza sokulmalarına izin verme diye karşılık verdi. Görür görmez hemen ateş et. Ama beyaz kadına dikkat et. Ona zarar vereni öldürürüm. Emri ötekilere de ilet. Lothar'ın emri çabucak kulaktan kulağa iletildi. Senleri vurun ama beyaz kadına çok dikkat edin. İzi iki kere kaybettiler. Son bildikleri noktaya dönüp çevreyi bir daha araştırmak zorunda kaldılar. Her kontrolde senler vakit kazanıyordu. Lothar sinirliydi. Uzaklaşıyorlar diye seslendi Henrik'e. Ben şu yöne doğru koşuyorum. Sen izi sür. Belki yine yön değiştirirler. Dikkatli ol diye seslendi Henrik onun arkasından. Pusu kurmuş olabilirler. Oklara dikkat et. Lothar bu uyarıya aldırış etmedi. Ormanın içinden son hızla koştu. Artık izlere bakmıyor, dosdoğru ilerlediğini umuyor, Bushmanları şaşırtıp ortaya çıkmalarına yol açmak istiyordu. Ya da zorda kalıp esiri bırakırlardı belki. Giysilerini çekiştiren kıvrık dikenlere hiç aldırmadı. Alçak mopani dallarının altından eğilerek geçti. Düşmüş dalların üzerinden sıçradı. Olanca hızıyla koşusunu sürdürdü. Birden ormandan bir düzlüğe fırladığını gördü, durdu. Göğsü soluk soluğa kalkıp iniyordu. Terler alnından gözlerinin içine boşalmakta, gömleğinin sırtı sırılsıklam kesilmekteydi. Düzlüğün karşı tarafında hareket görüyormuş gibi geldi ona. Ufacık kara benekler, sallanan sarı otların üzerinde belli olmaktaydı. En yakın ağaca döndü, tırmandı, daha iyi görmek amacıyla yükseldi. Soluk almak için zorlanarak av çantasındaki küçük pirinç dürbünü çıkardı. Elleri titrediği için dürbünü ayarlaması pek zor oldu ama sonunda onu alanın karşı tarafına çevirmeyi başardı. Merceklerin camında üç insan belirdi. Tek sıra halinde gidiyorlardı. Kendisinden uzaklaşıyorlardı. Otların üzerinde yalnızca başları ve omuzları belli oluyordu. Koşarlarken başlar bir yükselip bir alçalıyordu. Bir tanesi öbür ikisinden daha uzun boyluydu. Onlara birkaç saniye baktı. Bir dizi ağacın hizasına geldiklerini gördü. İçlerinden ikisi hemen gözden kayboldular ama en uzun boylusu durdu. Devrik bir kütüğe bastı. Dönüp arkaya, Lothar'a doğru baktı. Bir kızdı bu. Uzun siyah saçları ortadan ayrılmış, iki örgü yapılmıştı. Örgüler omuzlarına sarkıyordu. Lothar merceklerde onun yüz ifadesini de gördü. Korkuyordu ama meydan okuyan bir hali vardı. Çenesinin, alnının çizgileri soyluydu. Dudakları dolgun ve belirgin, kara gözleri gururlu, parlak, teni yanık bal rengiydi. Önce onu melez sandı. O sırada kız bir omzundaki torbayı öbür omzuna alırken üzerine sardığı örtü bir an için açıldı. Lothar beyaz, düzgün teni gördü. Güneş dokunmamıştı oraya. Genç göğüsler dolgundu. Uçları pembe, biçimi zarifti. Bir an soluğu durur gibi oldu. Sonra kendi kulaklarında uğuldadı. Ciğerlerini doldurdu. Kız ona yan döndü. Lothar, ömründe bundan daha güzel bir kadın görmediğini ilk olarak o profili gördüğü zaman anladı. İçinden bir duygu kendisini o kıza doğru çekiyordu. Kız bir daha ona döndü, bir sıçrayışta merceğin alanından çıktı, yok oldu. O kaybolduktan sonra arkasındaki ağacın dalları birkaç saniye boyunca titremeyi sürdürdü. Lothar kendini doğuştan kör gibi hissetti. Sanki bir an bir mucize görmüş, sonra tekrar karanlıklara gömülmüştü. Kız yok olduğunda duyduğu yoksunluk öyle güçlüydü ki birkaç saniye hiç kıpırdayamadı. Sonra ağaçtan atladı, dizlerini kırıp düşüşünü yavaşlattı, tekrar doğruldu. Sert bir ıslık çaldı. Henrik'in cevabını duydu ama adamların gelmesini beklemedi. Düzlüğü koşarak geçmeye koyuldu. Ayakları kurşun gibi ağırlaşmıştı. Kızın durduğu yere vardı, bastığı dalı buldu, zıplayıp indiği yerde çıplak ayaklarının izi vardı. Ama birkaç adım sonra kalkerli, sert araziye varmıştı. Burası mermer kadar sertti, kırıklı, tümsekli bir tabanda. Lothar bundan sonra hiç iz göremeyeceğini biliyordu. Aramak için vakit ziyan etmedi. Çalılara doğru tırmanarak ilerledi. Oradaki tepeciklerden yine bir şeyler görmeyi umuyordu. Orman onu yutuverdi. Tek baobab ağacının en yüksek dallarına tırmandığı halde görebildiği ancak ağaçların tepeleri oldu. ufka kadar kesintisiz uzanıyordu ağaçlar. 43. ayrımın sonu. Sayfa 314. Devamı 44. ayrımda.